Ayrım 28.
Bu soruyu yanıtlamadan önce bir genel kuralın altını çizmekte büyük fayda var. Tarihteki olaylar iktidar kavgalarında kuralları ve yasaları daima galiplerin kendi çıkarları ve amaçları doğrultusunda düzenlediklerini ortaya koymuş, kanıtlamış bulunuyor. Bu kuralın sadece birebir iktidar mücadelesiyle sınırlı olmadığı, aynı uygulamanın değişen siyasi ortamla birlikte sosyal grupların pozisyonunun değiştiği de genellikle kabul ediliyor. Örneğin Fransız ihtilalinden sonra kraliyet rejimiyle birlikte aristokrasinin de etkin konumunu yitirmesi, İtalya'da Garibaldicilerin İtalyan birliğini sağlamasından sonra mafyanın yönteminden dışlanması, keza 2. Dünya Savaşı sırasında mafya ile işbirliği yapılmasına karşın savaşın sonuçlanmasından sonra mafyanın Roma hükümetleri tarafından dışlanması vesaire örneklerinde olduğu gibi. Ne ki bu dışlanmalar, yok sayılmalar, hatta yasa dışı ilan edilmeler o grupların tam anlamıyla varlıklarının ortadan kaldırılmasına yetmediği gibi sosyal fonksiyonlarının silinmesi de söz konusu olamıyordu. Tarihsel süreç bu gerçeği de kanıtlamış bulunuyordu. Osmanlı tarihinin ortaya koyduğu temel sosyal gerçeklerden biri olan ayanlık ve ayanlar meselesini de bu çerçevede ele alıp değerlendirmek gerekiyordu. Unutmamak gerekir ki ayanlık geçmiş olmayan soyut ve mevzuhur bir oluşum değildi. Ancak yeni ayanlar türediydi. Ayanlık teorik anlamda kökleri Anadolu tarihinin Osmanlı öncesine dayanan ve fakat Celali isyanları sürecinde ortaya çıkıp isyanların sonucunda yerel iktidarı kontrolüne alan mütegallibenin merkezi otoriteye ortak olmasıyla belirginleşmiş sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri bir kurum konumunda bulunuyordu. Bir başka ifadeyle devletin zafiyete uğraması sonucu baş gösteren otorite boşluğunu dolduran, bilimsel bağlamda mafyoz toplum yapısının temel ögelerinden olan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar anlayışı doğrultusunda etkin roller üstlenen mafyoz bir oluşum niteliği taşıyordu. Sosyal ve ekonomik kaynaklardan yoksun bulunan silahlı kuvvetlerin aksine bütün gücünü yerel kitleden ve üretim birimlerine alan, bunları geleneksel örfi ilkeler doğrultusunda yerel ahlak ve yerel hukuk anlayışı çerçevesinde düzenleyen, çoğunlukla da kaba kuvvete dayalı şiddet uygulayan ve terör estiren ayanlar, iktidarlarını yalnız kendi çevrelerindeki özel silahlı kuvvetlerine dayandırmakla kalmıyorlardı. Aynı zamanda dağlarda besledikleri ve devlete karşı korumaları altına aldıkları eşkıyayı da halka ve merkezi otoriteye karşı bir baskı ve yıldırma aracı olarak kullanıyorlardı. Hem yerel hem de merkezi otoritenin nezdinde bu denli kök salmış bulunan ve etkileri günümüzdeki Anadolu mafyoz toplum yapısında bile hissedilen ayanlığın tasfiyesi, 19. yüzyılın başındaki bir ayaklanma çerçevesinde nedenle mümkün olabilirdi. Bu tasfiye hiç kuşkusuz çok daha kapsamlı ve daha uzun bir sürece yayılmış planların tatbik edilmesiyle gerçekleştirilebilirdi. Bununla birlikte suskun kalan padişah tarafından zımmen desteklenen Yeniçeri ayaklanması sırasında bazı etkin ayanlar da katlediliyor, yaşamlarını yitiriyorlardı. Katledilen ilk ayan Hasköy ayanı Mustafa Ağa oluyordu. Sabahtır parolasıyla harekete geçen Yeniçeriler Kethüdayi Sadr-ı Ali Mustafa Refik Efendi'nin konağını basıyordu. Bu sırada Defterdar Tahsin Efendi ile Hasköy ayağını Mustafa Ağa da burada bulunuyor ve isyancılara karşı direniyorlardı. Ne ki Yeniçeriler buraya bir top getirtiyor, evi topa tutuyor, çıkanları ise katlediyorlardı. Alemdar'ın en güçlü dayanaklarında olan Hasköy ayağını da burada yaşamını yitiriyordu. Cevdet, cilt 9, sayfa 24-25. İstanbul'un cadde ve meydanlarında kanlı olaylar devam ederken Sultan II. Mahmut adeta bazı haberlerin gelmesini bekliyordu. Nitekim ilk haber Babıali'den geliyordu. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa saklandığı cephanelikte asiler tarafından kuşatılıyordu. Sonuna kadar direniyor fakat beklediği yardım gelmiyordu. Bunun üzerine cephaneliği ateşe veriyor, 300 asi Yeniçeri ile birlikte yaşamını yitiriyordu. Böylece sadece Yeniçeriler değil Sultan II. Mahmut da mutlak ve merkezi otoritenin üzerine ayanlığın ipoteğini koyan ve senedi ittifakı onaylatarak kendi iradesini paylaşmaya kalkışan Alemdar Mustafa Paşa'dan kurtulmuş oluyordu. Sultan II. Mahmut'un beklediği ikinci haber ise sarayın içinden geliyordu. Alemdar'ın güvenilir adamı ve akıl hocası Rusçuk yaranından Kapıdağ'ın derya Abdullah Ramiz Paşa öncülüğünde bir grup asilerin kendisini tahta çıkarmasını bekleyen 4. Mustafa'yı öldürüyordu. Ayaklanma başlayınca Abdullah Ramiz Paşa önce sekmanlarıyla birlikte durumu kontrol altına almaya çalışıyordu. Ancak bu işi belli bir dereceye kadar başarıyor, asker olmadığı için de gerekli kararları zamanında veremiyor ve amaçlanan sonuca ulaşamıyordu. Böylece Rumeli sekmanları bozguna uğruyor, sağa sola kaçışıyorlardı. Bu sırada Sultan Mahmut, emekdar Kapıdağ'ın derya Salih Paşa'yı, Çarhacı Ali Paşa'yı ve beraberindeki adamlarıyla birlikte Abdullah Ramiz Paşa'ya haber göndererek saraya çağırıyordu. Gelen sekmanlar saraya saldıran Yeniçerileri püskürtüyordu. İşte o sırada asilerin 4. Mustafa'yı yeniden padişah yapmak istediğini anlayan Ramiz Paşa, Kadı Abdurrahman Paşa, Bahriye Nazırı Moralı Ali Efendi ve Bahriye Ümerası'na İnce Mehmet Bey eski padişahı katlediyorlardı. Sultan II. Mahmut beklediği bu ikinci haberi de alınca artık harekete geçiyor. Hem gemilerde hem de un kapanı yönünden Yeniçerilerin üzerine yoğun top ateşi açtırıyordu. Ateş sırasında pek çok eve gülle isabet ediyor ve herkes padişahın payitahtı yıktırmaya karar verdiğini düşünüyordu. Bu arada ayaklanmanın bir parça yatışır gibi olmasından yararlanan Abdullah Ramiz Paşa ile İnce Mehmet Bey sandalla saraydan ayrılıyor, önce Üsküdar'a kaçmak istiyorlardı. Bunu başaramayınca Ayastefanos'tan sahile çıkıyorlardı. Ne ki bu sırada 2. Mahmut pazarlık yaptığı Yeniçerilerin ısrarı üzerine Abdullah Ramiz Paşa ile arkadaşları hakkında ölüm fermanı yayınlıyordu. Kısa bir süre sonra Kadı Abdurrahman Paşa ile Moralı Ali Efendi asiler tarafından ele geçirilerek derhal idam ediliyorlardı. Abdullah Ramiz Paşa ile İnce Mehmet Bey ise Çatalca'daki Selim Giray Sultan'ın çiftliğine sığınarak bir sürede burada saklanıyorlardı. Daha sonra Hisar tarafına geçiyor, buradan da Rusçuk'a gidiyorlardı. Oysa Alemdar'ın ölüm haberini alınca Hazinedar Ahmet Efendi Rusçuk ayağınlığına el koyarak civardaki kazı ayağınlığını da kendisine bağlamak üzere girişimde bulunuyordu. Bu sırada Seydi Ali Paşa Kandıralı'yı Mirmiranlığa tayin ediyor ve hem Ramiz Paşa'nın takibiyle hem de Rumeli'de düzeni sağlanmasıyla görevlendiriyordu. Kandıralı ise buna karşılık civardaki ayanların kendisine bağlanmasını istiyordu. Bağlanmasını istediği ayanlardan biri de Yılıkoğlu Süleyman Ağa'ydı. Yılıkoğlu Süleyman Ağa aslında dağlı eşkıyasındandı. İbrahim Ketu'da Tirsinikli İsmail Ağa ile mücadele etmesi için onu Silistra ayağını yapmıştı. Tirsinikli ise üzerine asker gönderip onu Silistra'dan kovmuştu. Alemdar Paşa'nın ayağınlığı sırasında da orada duramamış, bir süre Balkanlarda gezip dolaştıktan sonra Sirozlu İsmail Bey'e sığınarak o zamana kadar Sofya'da oturmuştu. Alemdar'ın ölüm haberini alınca derhal Filibe yakınındaki Karlova denilen kasabaya gelip bölgede yapılması gereken işler için emre amade olduğunu bildirmiş, bunun için de öncelikle Silistra müteselliliğiyle görevlendirilmesini istemişti. Vidin valisi İdris Paşa Yılıkoğlu ile işbirliği yapıyordu. Bu nedenle Yılıkoğlu amacına kolaylıkla ulaşıyordu. Kandıralı'nın ağırlığını koymasıyla da Silistra ayağını oluyordu. Böylece Süleyman Paşa Abdullah Ramiz Paşa'nın peşine düşüyordu. Abdullah Ramiz Paşa buralarda kendisine yaşama hakkı tanınmayacağını anlayınca bölgeden uzaklaşıyor ve çareyi Rusya'ya gitmekte buluyordu. Ramiz Paşa Rusya'da kalıyor, Petersburg'a gidiyordu. Burada da bir süre ikamet ettikten sonra dönmesine sözle ruhsat veriliyordu. Fakat Boğdan hududuna geldiğinde sözde durulmuyor, daha önce hakkında verilmiş olan ölüm fermanı doğrultusunda idam ediliyordu. Sonra da başı kesilerek İstanbul'a gönderiliyordu. Cevdet, Cilt 10, sayfa 87. Ayaklanma bastırıldıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu yeni bir sürece giriyordu. Bu süreçte Sultan II. Mahmut bütün gücüyle ayanlardan kurtulmak için çaba sarf ediyor, ayanlık müessesesini tasfiye etmek amacıyla son derece acımasız bir siyaset uyguluyordu. II. Mahmut bu siyasetiyle adeta Celali isyanlarıyla başlayan bir süreci sona erdirmek için çaba sarf ediyordu. Osmanlı hanedanı asırlar boyunca meydana gelen oluşumlara adeta seyirci kalmış, hiçbir biçimde müdahale etmek cesaretini gösterememişti. Merkezi yönetim yerelde kim güçlüyse onunla işbirliği yapmıştı. Bu yerel güç odaklarının halk ile olan münasebetleri ve özellikle halkın üzerinde tesis ettikleri baskı, merkezi yönetimi hiç de rahatsız etmemiş, ilgisini bile çekmemişti. Ne ki bu yerel güç odakları zaman içinde önce ayanlık müessesini resmileştirerek merkezi yönetimin otoritesine ortak olmuş, sonra merkezi otoriteyi ele geçirmek üzere girişimlerde bulunmuş, sonuç olarak da padişahı senedi ittifakı onaylamak zorunda bırakmış ve imparatorluk üzerine denetim ve ipotek tesis etmeyi başarmıştı. Bu tablo Osmanlı mutlak iradesini adeta aklını başına getirmiş, çoğunluğu mütegalli ve kökeninden gelen ayanları ortadan kaldırmak üzere harekete geçmesine neden olmuştu. Bir başka ifadeyle yerel güç odaklarıyla merkezi otorite karşı karşıya geliyor, boy ölçüşüyor, bir bakıma hesaplaşmaya girişiyordu. Osmanlı toplum düzeni timar sisteminin çöküşüyle yavaş yavaş ve gerçek anlamda mafyalaşmış bulunuyordu. Mafyalaşmanın bu süreçteki en belirgin kurumunu ise ayanlık oluşturuyordu. Sultan II. Mahmut ayanların ortadan kaldırılması yönünde artık kararlı davranıyor ve belli bir plan dahilinde ayanlar tasfiye ediliyordu. Ayanların başı birer birer düşüyordu. Padişah ayanlığın tasfiyesini mütegallibenin cezalandırılması olarak takdim ediyordu. Buna göre taşrada devlete baş kaldıran fakir ve fukaraya zulmeden mütegallibenin ortadan kaldırılması söz konusu oluyordu. O nedenle de başta mutasarrıflar olmak üzere yerelde görev yapan üst düzey devlet görevlilerine sınırsız yetki veriliyordu. Üstelik görevini yapmayanların cezalandırılacakları kesin bir dille bildiriliyor, bu yönde gönderilen fermanlar da birbirini izliyordu. Ne ki her türlü cezaların verilip uygulanmasıyla ilgili yetki geniş çapta bürokratların takdirine bırakıldığı için pek çok usulsüz ve adaletsiz kararlar da veriliyordu. Açıkçası kurunun yanında yaş da yanıyor, namussuzlar ve müstebitler gibi suçsuz günahsız insanlar da yok yere öldürülüyorlardı. Bu nedenle bazı namuslu insanlar korkudan kaçıyor, yok yere yasa dışı duruma düşüyordu. Ancak ayanlıkla günden güne darbe yiyor, adeta yavaş yavaş çöküyordu. Kuşkusuz bu çözülme Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümüyle başlıyordu. Zira o ayanlar ayanı olduğu için bütün ayanların moral kaynağını oluşturuyor, sistemin koruyucusu ve savunucusu konumunda bulunuyordu. Ne ki ayaklanmada Alemdar Paşa ile Asköy ayanı Mustafa Ağa yaşamlarını yitirmiş bulunuyorlardı. Yine ayaklanma sırasında bir başka ayan Bolu Bey'i de katlediliyordu. Bolu Bey'i Hacı Ahmetoğlu başlangıçta Nizam-ı Cedid'i destekliyor, Bolu'da kışla ve hastane binası kuruyordu. Yeni yönetime bu denli destek verdiği ve önemli icraatlarda bulunduğu için Senedi İttifak'ın imzalanması sırasında İstanbul'a çağrılıyor ve kendisine kapucu başılık rütbesi veriliyordu. Buna paralel olarak da Alemdar kendisine son derece güveniyor, diğer ayanlar yerlerine döndükleri halde Bolu Bey ve adamları İstanbul'da alıkonuluyordu. Bir bakıma yeni düzeni savunması için geri gönderilmiyordu. Ancak ayaklanma başlayıp da şehir asilerin eline düşünce Bolu Bey'ini tanıyan ve Bolu civarında sergilediği mezalimden şikayetçi olan İstanbul'daki Bolulularının bir kısmı harekete geçiyordu. Daha önce Bolu'dan Dersaadet'e göçüp burada manavlık, aşçılık ve gözlemcilik yapan bu kişiler Bolu Bey'ine düşmanlık besledikleri için düşen fırsatı iyi değerlendirip amman ve zaman demeye fırsat kalmadan ayağını ellerine geçirdikleri yerde hemen idam ediyorlardı. Cevdet, cilt 9, sayfa 4. Ayaklanma yatıştıktan sonra ayanlar haklarında birer birer fermanlar gönderilerek idam ediliyordu. Bu infazların uzun bir süre ardı arkası kesilmiyordu. Bilecik voyvodası Kalyoncu Ali Ağa, Mütegallibe kökenli bir ayan idi. Sadece Bilecik çevresinde egemenlik tesis etmekle yetinmiyor, çevredeki kaza ayanlarını da azedip yerine kendine yakın olanları seçtiriyordu. Böylece nüfuz alanını durmadan genişletiyordu. Hepsinden önemlisi de merkezi otoriteyi adeta yok sayıyor, çağrıldığı halde ne kendisi orduya katılıyor ne de asker sevk ediyordu. Tam anlamıyla bağımsız davranıyor, kendini adeta sikkesiz sultan gibi görüyordu. Buna rağmen merkezi yönetim arka arkaya patlayan savaşlarla uğraştığı için Kalyoncu Ali ve benzerlerini cezalandıramıyor, arkalarındaki toplulukların isyan etmesinden de çekinerek bu işi uygun bir zamana erteliyordu. Nitekim Bükreş'te ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte devlet tüm dikkatini yerel güç odağı haline gelen Mütegalli Bey'e çeviriyordu. Bu arada Bilecik ayağının da durumu ele alınıyordu. Padişah 2. Mahmut Kocaeli sancağı mutasarrıfı Vezir Hacı Ali Paşa'ya bir fermanla gereğinin yapılmasını emrediyor, o da derhal harekete geçiyordu. Durumu haber alan Bilecik voyvodası Kalyoncu adamlarını başına toplayarak gerekli tedbirleri alıyor, Vezir Hacı Aziz Paşa'ya karşı duruyordu. Ancak şiddetli çarpışmalarda taraflar büyük kayıplar veriyor, sonunda Kalyoncu'nun kuvvetleri bozuluyordu. Kendisi de adamlarıyla birlikte kaçmaya çalışıyor fakat başaramıyordu. Peşine düşen devlet kuvvetlerinin kucağına düşüyordu. Hakkında ölüm fermanı bulunan Ayan Ali Ağa 1811 yılının Şaban ayında yakalandığı yerde idam ediliyordu. Kesilen başı ise infazın bir kanıtı olarak payitahta gönderiliyor ve siyaset meydanında teşhir ediliyordu. Bunun hemen ardından Aziz Paşa'ya yeni bir ferman daha geliyordu. Padişah bu kez de Pazarköy ayağını Esat Bey'i yola getirmekle görevlendiriyordu. Bunun üzerine paşa tekrar harekete geçiyor, adamlarıyla birlikte Pazarköy ayağının üzerine yürüyordu. Bu sırada Esat Bey de kuvvetlerini toplayarak Aziz Paşa'ya karşı tedbir alıyor, direnerek boy ölçüşmeye kalkışıyordu. Fakat çatışma Aziz Paşa'nın lehine sonuçlanıyor ve Kalyoncu Ali gibi Esat Bey de bozguna uğruyordu. Bununla birlikte Pazarköy ayağını Esat Paşa kaçarak başını kurtarmaya muvaffak oluyordu. Ancak devlet tüm malına ve mülküne el koyuyor, böylece Pazarköy ayağını tasfiye ediyordu. Cevdet, cilt 10, sayfa 87. Bundan bir yıl sonra ayağınların ve Mütegallibe'nin tasfiyesi işlemleri daha da hızlanarak şiddetleniyordu. Özellikle Rusya ile ateşkes imzalanması bu konudaki faaliyetlerini kolaylaştırıyordu. Kaldı ki ayanların tasfiyesi merkezi yönetim tarafından girişilen İslahat Hareketi'nin bir başlangıcı olarak değerlendiriliyordu. Bu icraatın bir devamı olarak Sadrazam Hurşit Paşa kuvvetleriyle birlikte henüz Edirne'deyken Rumeli'de yasa dışı işler yapan ve merkezi otoriteyi içe sayan Hasköy ayağını Emin Ağa'yı cezalandırmak üzere harekete geçiyordu. Hurşit Paşa'nın elindeki kuvvetlerle üzerine geldiğini haber alan Hasköy ayağını gerekli tertibatı alarak devlete karşı direnmeye hazırlanıyordu. Ne ki bu direnişte başarılı olamıyor, bozguna uğruyordu. Bunun üzerine ayağın Emin Ağa firar ediyor fakat kurtulamıyordu. Peşine düşen Hurşit Paşa ayağını yakalıyor ve derhal başını keserek İstanbul'a gönderiyordu. Cevdet, cilt 10 sayfa 116. Bütün bunlar olurken merkezi yönetim güçlüklerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde kendisiyle işbirliği yapan, yardım eden ve itaatkar davranan ayanlara daha hoşgörülü davranıyordu. Bunlardan biri hiç kuşku yok ki Siroz ayağın İsmail Bey'iydi. İsmail Bey senede ittifakın imzalanması sırasında İstanbul'a gelmiş, hatta belgeyi imzalayan 3 ayağından biri olmuştu. Ne ki kısa bir süre içinde Alemdar Mustafa Paşa ile Rusçuk yaranın iyi yolda olmadığını fark etmiş ve bir an önce İstanbul'dan ayrılmak istemişti. Kaldı ki Sultan II. Mahmud'un durumdan hoşnut olmadığını fark etmiş, İstanbul'dan uzaklaşırken geride bıraktığı kuvvetlere de muhtemel bir karışıklık çıkması durumunda olaylara bulaşmadan kenti terk ederek Rumeli'ye çekilmelerini tembihlemişti. Böylece Alemdar Mustafa Paşa beklediği yardımı görememiş, padişahın işi kolaylaşmıştı. Sirozlu İsmail Bey Rumeli'ye döndükten sonra pozisyonunu durmadan güçlendiriyor ve ayanlar ayağını oluyordu. Ancak kısa süre sonra eceliyle yaşama veda ediyordu. Alemdar Mustafa Paşa daha önce İsmail Bey'in oğlu olan Yusuf Bey'i Selanik ayağına getirmiş bulunuyordu. Nitekim pederi vefat edince Yusuf Bey Selanik'i bırakarak Siroz ayağına oluyordu. Merkezi yönetim böylece Selanik'i ayağınlık olmaktan çıkarıyor ve Mütegallibe'nin elinden kurtarıyordu. Selanik sancağı Çavuşbaşı Moralı Bekir Bey'in vezaret rütbesiyle uhdesine veriliyordu. Buna paralel olarak tanınmış Mütegallibe'den eski Vidin muhafızı ve Nibolu eyalet varisi olan İdris Paşa da vefat ediyordu. İkisi de en zengin ayanlar arasında yer alıyordu. Zamanın gerekleri doğrultusunda Ömer Ağa'nın mal varlığını saptanması amacıyla Enderun'u Hümayun hocalarından Nafiz Efendi görevlendiriliyordu. Hadımzade'nin mal varlığı için yine hocalardan Salih Efendi görevlendiriliyordu. Sadece Ömer Ağa'nın özel hazinesinde 3000 keseden fazla altın saptanıyor ve devlet hazinesine kaydediliyordu. Cevdet, cilt 10, sayfa 89. Keza Filibe ayağın Rüstem Paşa da dönemin en zengin ayağınlarından sayılıyordu. Aynı şekilde Rüstem Ağa da eceliyle vefat ediyordu. Terekesini tespit etmek üzere eski İran sefiri Divanı Hümayun'dan Hoca Seyyid Refi Efendi görevlendiriliyordu. Filibe'ye gelip işe koyulduktan sonra devlet hazinesine hayli yüklü miktarda servet kaydediyor ve devlet sefer masraflarının önemli bir kısmını buradan karşılıyordu. Fakat Refi Efendi de kısa bir süre sonra vefat ediyordu. Diğer taraftan Sultan II. Mahmud direnen ve merkezi otoriteyi yok sayan ayanları tasfiye ve idam etmeyi sürdürüyordu. Nitekim Abdullah Ramiz Paşa'nın takip edilmesi sırasında Silistra ayanlığına getirilen Dağlı eşkıyasından Yılıkoğlu Süleyman Ağa, Şumlu ayanıyken çıkarılan bir ferman gereğince 1812 yılında idam ediliyor ve infazın kanıtı olarak başı kesilerek İstanbul'a gönderiliyordu. Buna karşılık merkezi yönetimi en çok uğraştıran ayanlardan biri de Gavur Hasan lakabıyla tanınan Hezargrat ayanı Hasan Ağa oluyordu. Dönemin en cesur ve gaddar derebeyler arasında yer alan Hasan Ağa, katıldığı çeşitli savaşlarda hem kahramanlık göstermiş hem de pek çok faydalar sağlamıştı. Ancak kendisi acımasız bir mütegallibeydi. Dahası son derece disiplinsiz, büyük bir silahlı güce hükmediyordu. Hem adamlarını halkın ve devletin üzerinde baskı unsuru olarak kullanıyor, hem de Dağlı eşkıyası ile işbirliği yapıyordu. Öte yandan da civardaki kariye ve kasabalara subaşı adı altında adamlarını göndererek nüfuz alanını durmadan genişletiyordu. Gavur Hasan'ın baskı, terör ve mezaliminden yılan yerel halk adeta canından beziyordu. Nitekim Mütegallibe'nin elinden kurtulmak isteyen halk Silistre varisi Rüştü Paşa'ya hem sözlü hem de yazılı olarak başvuruyor, önlem alınarak zor durumda bulunan insanlara yardım edilmesini istiyordu. Bu şikayetlerin durmadan yoğunlaşmasına paralel olarak merkezi yönetim tasfiye kararı alıyor, Hezargrat ayağını hakkında da idam fermanı çıkarılıyordu. Kararın infazı içinde Silistre varisi Rüştü Paşa görevlendiriliyordu. Rüştü Paşa kendisine gönderilen ferman doğrultusuna derhal çevredeki ayanları da harekete geçiriyordu. Bunun bir padişah emri olduğunu söyleyerek tüm ayanları Gavur Hasan'a karşı yönlendiriyordu. Böylece Silistre eyaletindeki tüm ayanlar Hezargrat ayağından da desteklerini çekiyor, en azından onu yalnız bırakıyorlardı. Rüştü Paşa ayrıca yayınladığı bir emirle Gavur Hasan'ın firar etmesi halinde yakalandığı yerde idam edilmesini istiyordu. Kendisi müdafaa ve mukabele gayretinde bulunmuş ise de her taraftan üzerine üşüntü edilerek idamı ile ... Cevdet, cilt 10, sayfa 194. Hasan Ağa'nın cezası böylece infaz ediliyor ve başı kesilerek İstanbul'a gönderiliyordu. Dime Toka ayağını Kıllıoğlu Ömer de bu arada yakalanarak idam ediliyor ve aynı şekilde başı İstanbul'a sevk ediliyordu. Rumeli'de bunlar yaşanırken Anadolu'da cereyan eden tasfiyeler de bundan aşağı kalmıyordu. Nitekim tanınmış bir tegallip eden Adanalı Hasan Paşazade Mehmet Bey'in idam edilmesi için Adana valisi Mustafa Paşa'ya ferman gönderiliyordu. Mustafa Paşa'nın haydi kalabalık bir kuvvetle üzerine geldiğini haber alan Mehmet Bey firar ederek Piyaz tarafına gidiyordu.